Evet, yepyeni bir yer ama gene Rabbin huzurundayız. Eski yerimiz de güzeldi. Umuyorum ki yeni yerimiz de çok güzel olacak. Fener Yol'da güzel anılarımız oldu ama Fener Yolu artık bizim için tarih. Ve biz şimdi geleceğe bakacağız. Buradayız. Buradan belki başka bir yere gideceğiz. Ama Rabbin istediği olsun. Rabbin gözetiminde, onun denetiminde, onun istediği gibi hareket edelim. Güzel anılarımız var, bunları asla unutmayacağız. Pek çoğumuz orada birbirimizi tanıdık. Daha önce birbirini tanımayan pek çok insan birbirini orada tanıdı. Hatta bazılarımız, ben dahil, Rabbi orada tanıdık. O zaman Fener Yolu'nun bizim için yeri çok başka, çok değerli. Ama umuyorum ki burası da Rabbin bereketini artan ölçüde yansıtacak, güçlenerek devam edecek. Umuyorum burayı yadırgayan olmamıştır. Çünkü çok güzel. Ben çok sevdim, çok beğendim. Şöyle konuşmak için de geniş bir alan var. Tapınma için geniş bir alan var. Evet. Demek ki herkes hoşnut. Umuyorum. Amin. İsrailoğulları biliyoruz, Mısır'dan çıkarıldığı zaman da bazıları biraz sıkıntı çekti. Bizi niye çıkardın dediler. Ama bu bir gerekliliktir. Rab istemişti. Ben inanıyorum ki bizim durumumuz da öyle. Rab bizi oradan çıkardı ve buraya yönlendirdi. Çünkü burada büyüyüp gelişeceğiz. Ve sonra belki başka bir yere götürecek bizi. Ama her ne oluyorsa, ne yaşanıyorsa öyle olması gerektiği içindir. Hiçbir şey rastgele değil. Evet, burası yoktu. Bir ay önce bizim için hiç yoktu ama şimdi var. Demek ki Rab yeni yollar açar, yeni şeyler gösterir. O zaman kiliseyle ilişkimiz üzerine düşünelim mi biraz? Kiliseyle ilişki nasıl olur? Kiliseyle ilişki bir parçanın bedenle ilişkisi gibi. Bedenim burada olabilir, orada olabilir, başka bir yerde olabilir ama elim her zaman bedenimdedir. İşte biz de bu kilisenin bir üyesi olarak, kilise her nerede olursa olsun, kilisede olacağız. Tıpkı parçanın bedenle ilişkisi gibi. Bedenimiz orada oldu diye daha mutluyuz, burada oldu diye daha mutsuzuz. Öyle bir şey olur mu? Hiç zannetmiyorum. Ama her ne oluyorsa iyi oluyor diyebiliriz. Ben yeni yeri şahsen çok sevdim ve buraya emeği geçen herkese bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten muhteşem iş çıkarmışlar. Hafta içinde ben salı günü gelebildim buraya, sonra rahatsızlandım. Ama salı günü ile bugün arasında inanılmaz bir fark var. Gerçekten inanılmaz bir fark var. Çok teşekkür ediyorum. Hamdolsun. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Peki, bu kilise mi daha kutsal yoksa eskisi mi dersek ne dersiniz? İsa Mesih ne dedi? Kadın bana inan, öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Çünkü tapınak neresi? Tapınak burası. Biz neredeysek tapınak orasıdır. Rab de bizimle birliktedir. O yüzden binanın o kadar da önemi yok. Bina bizleri iyi hissettirmek için, işlerimizi görebilmemiz için var. Ama kutsal olan sizlersiniz kardeşlerim. Her biriniz teker teker, çünkü Rabbin ailesine aitsiniz. Rab'densiniz. Onun için kutsallık sizdedir. Nereye giderseniz gidin, o kutsallık sizinle birlikte oraya da gelecektir. Bu kilise de kutsal, orası da kutsal ama kutsal olan aslında Rabbin ailesidir. Bina önemli değil, mekan önemli değil, coğrafya hiç önemli değil. Rab her yerde vardır. Eğer biz bir araya geliyorsak, Rab mutlaka bizimle birlikte olacaktır. Burası çok güzel, gerçekten çok güzel. Şöyle bir küçük bir şey paylaşmak istiyorum sizle. Bunları İngiliz kardeşlerimden duydum zaten. Orada bir bizim gibi insanlar bir kilise yeri arıyorlar. Kiralık olarak tabii ki. Ve eski bir bar buluyorlar. Önceden barmış. Ve bar sahipleri çıkmış oradan. Orayı kiralamak istiyorlar. Tamam diyor mal sahibi. Hiç sorun yok. Yalnız siz burada ne kadar kalırsınız bilemiyorum. Size çok güvenemem. O yüzden dekorasyonu bozmayın. Belki ileride yeniden bar olacak. Hazır direk var. O bizde yok o direkten. Filmlerde görüyoruz. Bir direk oluyor. Kızlar dans ediyor üstünde. Direği kaldırmayın diyor. Tamam. O yüzden ön tarafta bir direk var. Ama sorun değil. Çünkü Rabbin halkı orada ve orası kutsal bir yer. Orası kilise. Hiç sorun değil. Çünkü Rab binaya bakmıyor. Binaya önem vermiyor. Rab sizlere bakıyor. Sizlerin temiz yüzünüze, temiz kalbinize bakıyor. Ve siz neredeyseniz Rab merak etmeyin, oraya gelecektir. Çünkü bunun için söz verdi. Ne dedi? Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa ben de orada aralarındayım demişti. O zaman eminiz ki Rab şu anda bizimle birlikte burada. Burada Rab bizimle birliktedir. Rab bizimle geldi, buraya geldi. Kesinlikle, çünkü onun adına toplanıyoruz. Onun ailesi olarak, onun halkı olarak buradayız. Ve Rab söz verdiği gibi bizimle birlikte olacaktır. Ve bir gün, yarın öbür gün başka bir yere gidersek Rab gene bizimle birlikte olacaktır. İsrailoğulları gibi. Nasıl onlarla birlikteydi? Gündüzleri duman, geceleri ateşten bir sütun halinde en önde giderdi ve onlara yol gösterirdi. Çünkü Rab iyi çobandır. Ve kilise bizim ailemizdir. Ve aynı zamanda kilise devamlılıktır. Ve devamlılık da şudur. Bir serimiz vardı, elçilerimiz var biliyorsunuz. Elçilerimiz şimdi Avrupa'ya geçtiler. Anadolu'dan. Ve Avrupa'da müjdeleme işine devam ediyorlar. Ve biz de onları anlatmaya devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi elçilerimiz de Rabbin kilisesini kurmak amacında. Ama her gittikleri yerde biraz farklı karşılanıyorlar. Bazı yerde daha iyi, bazı yerde daha sorunlu. Ama onlar her zaman Rab için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalıştılar değişik insanlarla birlikteyken. İnsanlar genellikle şöyle kardeşler, şayet hep karanlıkta yaşayan birisini, hiç bodrumdan çıkmayan, orayı çok iyi, çok güzel zanneden birisini gün ışığına çıkarırsanız size itiraz eder, çünkü güneşten gözleri kamaşır, geri kaçmak ister ve reddeder. İşte elçilerimiz böyle kişilerle karşılaştılar. Bırak bizi eski karanlığımıza dönelim, orası iyiydi, rahattık, bizi niye çıkardın? Halbuki biraz baksa alışacak ve ışığı görecek. Ve gerçek neymiş onu görecek ama. İşte o bir anlık şey kavrayabilmek için, gerçeği, hayatı kavrayabilmek için bir an şans tanımak lazım. Biz şimdi elçilere devam edelim. Elçiler 17'ye 2. Pavlus her zamanki gibi Yahudilere giderek ard arda 3 Şabat günü onlarla kutsal yazılar üzerinde tartıştı. 3 Şabat günü üst üste gitmiş. 3 hafta onlarla konuştu. Mesih'in acı çekip ölümden dirilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyor, kanıtlar gösteriyordu. Size duyurmakta olduğum bu İsa, Mesih'tir diyordu. Bunu niye diyor? Çünkü Yahudilerde de bir Mesih anlayışı var, bir kral bekliyorlar. Ama o bekledikleri kralın bu çarmıha gerilen İsa olduğunu kabul etmekte zorlanıyorlar. Çünkü onlar dünyasal bir kral bekliyorlardı biliyorsunuz. Vurdu mu oturtan, kılıcı çekti mi yüzlerce kişiyi doğrayan bir kral bekliyorlardı. Çarmıhın üzerinde öldüğünde İsa şaşırdılar ve kabul etmekte zorlandılar. Devam edelim. Onlardan bazıları Tanrı'ya tapan Greklerden büyük bir topluluk ve ileri gelen kadınların da birçoğu ikna olup Pavlus'la Silas'a katıldılar. Güzel. Demek ki kabul edenler de var. Ve bunlar daha çok Yahudiler biraz hala direniyor ama Greklerden katılım başladı. Neden daha kolay oluyordu Greklerin katılması dersek, Grekler çok sınıflı bir toplumdu. Kadınlar özellikle durumu daha zordu. Pek insan yerine konulmazlardı. Maalesef bugün baktığımız zaman evet muhteşem bir uygarlık, antik Grek uygarlığı ama kadınların insan yerine konulmadığı köleci bir topluluk ve sınıf farklılıkları çok önemli, ırksal yapı çok önemli. Eğer Atina'nın yerlisiyseniz mesela değerli bir insansınız, yabancıysanız hiç köleden biraz üstün. Yani böyle olduğu zaman evet kadınlar, köleler, zayıf insanlar, yoksullar İsa'yı daha kolay kabul ediyorlardı. Çünkü yeni bir şeyle karşılaştılar. Tanrı insanları ayırmıyor. Yeni bir Tanrı var ve bu insanları ayırmıyor. Zayıfları, güçsüzleri, köleleri, kadınları küçümsemiyor. Herkesi eşit görüyor. Ne köle, ne Grek, ne Yahudi var diyor. O zaman insanların içinde bir umut ışığı yanıyor. Evet, evet. Demek ki ayrıcalıklı üstün insanlar yok. Yalnızca Rabbin ailesi var. Ve onun dışında kalanlar var. Ve Rabbin ailesine kabul edilmek için de çok çok büyük bir şey gerekmiyor. Bir asalet gerekmiyor. Zenginlik gerekmiyor. Kahramanlık göstermeniz gerekmez. Çok akıllı olmak gerekmiyor. Çok iyi konuşmak da gerekmez. Erkek olmak da gerekmiyor. Rabbin ailesi herkese açıktı ve bunu gören insanlar Rabbin ailesine gelmeye başladılar. Ama Yahudiler biraz daha sorun çıkarıyorlar. Çünkü onlar hala seçilmiş halk olduklarına inanıyorlar. Rab bizi seçti. Doğru. Ama Rab onları şunun için seçti. Siz İsa Mesih'i yetiştirecek olan topraksınız. Bu toprakta yetiştireceğim dedi. Ve ürünü aldı Rab. Şimdi artık o diğer insanlara karışabilir. Çünkü İsa Mesih oradan yetişti ama bütün insanları kurtarmak için yetişti. Şimdi Rabbin sevgisi, engin sevgisi bütün insanlığa, her ırktan, her dilden insanlara açık. Zaten diğer türlüsü mantığa da biraz aykırı olurdu. Yani yeryüzünde yaşayan halklardan yalnız bir tanesi Tanrı'ya ait, diğerleri üvey evlat. Ama işte bunu kabul etmek zor. Hiç kimse elindeki ayrıcalıktan vazgeçmek istemez. Kendisini eğer üstün kabul ediyorsa ve diğer insanları pis kabul ediyorsa. Mesela Grekler pisti. Onlarla yemek yenmez, onlarla oturulmazdı. Greklerin pişirdiği bir şey yiyemez. Yunanlılar yani bugünkü. Böyle bir ayrım vardı. Ama şimdi Tanrı diyor ki hayır hepiniz eşitsiniz benim gözümde, hepiniz benim evlatlarımsınız. Yahudiler biraz zorlanıyorlardı ve bu yüzden tedirgindiler. Ve bu bizim adamları, onları bizim adamlar diyeceğim çünkü bizim adamlar gerçekten, atalarımız. Bir yere geldikleri zaman tedirgin oluyorlardı. Dünyayı alt üst eden o adamlar buraya da geliyor. Bak işte şimdi ileri geri konuşacaklar, herkese eşit Tanrı'nın gözünde falan. Tabii ki rahatsızlık duyuyorlar. Ve bu yüzden de elçiler geldiği zaman onlara ilk saldıranlar da bunlar oluyor. İşte gene geldiler, o fikirlerini açıklayacaklar. Ve biz kendimizi çok üstün görüyoruz. Aslında bağımsız devletleri bile yok. İşgal altındalar. Ama belki bu milli kimlik onlara güç veriyordu. Biz herkesten üstünüz, Tanrı'nın sevdiği tek halk biziz. Tanrı diğerlerini sevmiyor, onlar üvey evlat. Biz en üstünüz. Bu maneviyat onları yaşatıyordu belki, evet, ama gereksiz bir üstünlük duygusu bu. Ve bunu kaybetmeyi hiç istemiyorlardı. O zaman bizim elçiler ne zaman bir yere gelse en önce bu adamlar çıkıyordu, saldırıyordu. Ve aslında Roma'dan, Roma yönetiminden de nefret etmelerine rağmen, işgalci yani, kendi ülkelerini işgal etmiş yabancı bir güç, bir de onlara koşuyorlar. Bakın bu adamlar sizi tehdit etmeye geldi. Sizin egemenliğinize bir saldırı bu. Bunlar sizin devletinizi yıkacak. Bunların bir kralı var. Öldü ama hala kral. Gerçek Sezar'ın yerine ölü bir kral getiriyorlar. Bunları ceza verir misiniz lütfen? Hani şey, küçük çocuklar gelir şuna bir şey söyle der gibi. Evet, yeni kral ama dünyasal kral değil. İsa Mesih de açıkça söylemişti. Benim krallığım bu dünyadan değildir diye. Ama bunu kabul etmek, anlamak biraz zor. İnsanlar hep bir tehdit olarak görüyorlar Hristiyanları da. Hayır, bizim işimiz bu dünya ile ilgili değil. Dünya ile ilişki konusu var şimdi o zaman. İlişkiler çerçevesinde bakarsak dünya ile ilişki nasıl olsun? İmanlar için dünya ile ilişki mesafeli olmalıdır. Çünkü biz dünyadayız ama dünyadan değiliz. Yani değerlerimiz farklı. Rabbin halkı olarak farklı görmeliyiz. Bu dünyanın işiyle, politikasıyla, sistemiyle bir işimiz yok. Çünkü dünyasal değil bizim inancımız. Bizim inancımız öte aleme, Tanrı'nın ülkesine ait. Ve Tanrı'nın egemenliği henüz yeryüzünde yoksa eğer, onu beklemek durumundayız. Biz bir şey yapmaya kalkışmayacağız. Çünkü Rabbin yapmadığı şeyi insan yapamaz. Rab şunu söylemedi: ben egemenliğimi yeryüzüne getirmek istiyorum ama gücüm yetmiyor. Siz bu işi benim adıma yapar mısınız? Demedi. O gelecek, Rab gelecek. İsa Mesih bütün görkemiyle gelecek. Ve geldiği zaman işi o halledecek. Biz o zamana kadar yalnızca yeryüzünde yaşayacağız ve Rabbin adını tanıtmaya çalışacağız. Bunun dışında bir işimiz yok. Dünya işiyle bizim işimiz, kilisemiz apayrı iki şeydir. Biz burada futbol oynuyoruz, öbür tarafta basketbol oynanıyor. Oradan buraya top kaçarsa ne yapacağız? Bir taraftan basketbol oynayıp bir taraftan futbol oynamayacağız. O topu geri göndereceğiz. Biz burada futbol oynuyoruz diyeceğiz. Diğer sahayı buraya karıştırmayacağız. Yani bizim dünyayla ilişkimiz her zaman mesafeli olmalıdır. Tanrı egemenliğini kuracak, bu kesin. Ama zamanını kendisi biliyor. Biz yalnızca hazırlanıyoruz. Elimizde mumu yakmış, Rabbi bekleyen o düğündeki kızlar gibiyiz, değil mi? Amin. Gelecekte o gelecek, herkesin gözünün önünde görkemli bir şekilde, açık bir şekilde yaşayanları ve ölüleri yargılamak üzere gelecek. Ve o zaman Tanrı kendi düzenini kuracaktır. Ama bize söylenen, yargılamayın ki yargılanmayasınız. Yani diğer insanları da alamayacağız, küçümsemeyeceğiz, onları yargılamayacağız. Diğer insanlarla iyi geçinmeye çalışacağız. Ve yenilik her zaman iyidir kardeşler. Yeni kilisedeyiz, yenilenmiş kilisedeyiz. Her taraf tertemiz, mis gibi yenilik kokuyor, temizlik kokuyor. Kitabımız da yeni ahittir. Bize vaat edilen yenilenmiş bir dünyadır. Kilisemiz yenilendiğinde bu kadar güzel olduğuna göre, dünyamız yenilendiğinde nasıl olacak acaba? Eminim çok daha güzel olacaktır. O zaman şimdi içinde bulunduğumuz bu yerin keyfini çıkaralım. Burada mutlu olalım ve burada bugün olduğu gibi hep Rabbi analım. Çünkü binalar gelip geçici ama Rabbin egemenliği kalıcı olacaktır. En büyük kiliseyi yapmak, en mükemmel kiliseyi yapmak diye bir şey söz konusu değil. Ama en içten kiliseyi bizler kurmaya çalışabiliriz, içten olarak. Bakın, Barcelona'da bir kilise var, Sagrada Familia, belki bilirsiniz. Hiç bitmiyor inşaatı. Mimar çoktan öldü ama devam ediyor. Kaç kulesi olacak bilmiyorum. Her biri birbirinden yüksek. Garip bir bina. Binlerce kişi alabilir içine. Ve onu görmek için her sene Barcelona'ya milyonlarca turist geliyor. Ve her gün binlerce kişi içine giriyor. Geziyor. Sürekli bir gezinme var. Ama ben dikkat ettim, dua edenler var mı diye. Emin olun şuradan daha az kişi dua etmek için gelmiş. Aslında bir şey görmeye geliyorlar. Binayı görmeye geliyorlar. Bina evet çok büyük, çok muhteşem. Bana göre de garip ama Tanrı'yı görmeye veya onu aramaya gelmiyorlar. Sagrada Familia'yı gördüm mü? Gördüm, çok acayip. Evet, hakikaten acayip. Peki ne oldu? Evet, sonra da şeyi gördüm. Bilmem ne müzesi var, onu da gördüm. Güzel. Ama ilk imanlılar nerede toplanırdı? Evlerde. Bilemediniz, baskı oldu mağaralarda, yer altında. Ve kutsal ve içten olan belki daha çok orasıydı. Yani çevrenin ne olduğu önemli değil. Bizim bir arada olmamız önemli. Bu şekilde aile olarak her nerede olursak o kadar güzel. Şimdi sevdiğiniz birisi var diyelim. Onunla 5 yıldızlı bir restoranda veya parkta oturabilirsiniz. Fark var mı diyeceğim. Genellikle kızlar bundan hoşlanmıyorlar. Neyse, Gülay burada değil. Fark yok hiç. Para harcamanız gerekmez. Önemli olan kalpten sevgi diyebilirim rahat rahat. Evet. Bizimkilere geri dönelim. Ne yapıyorlar? Selanik'teydiler en son. Ve başları derde girdi. Zaten hep giriyordu. Bunlar bana şeyi hatırlatıyor. James Bond filmleri. Sürekli tehlike içindedir adam. 90 dakika mı, 120 dakika, film kaç dakika sürerse sürsün, James Bond 5. dakikadan sonra sürekli tehlike içindedir. Bizim adamlar da öyle. Başları dertten kurtulmuyor bir türlü. Şimdi bunlar yakalandılar Selanik'te gene şikayet edince Yahudiler. Sonra kefaletle serbest bırakılmışlar. Güzel. Ama uslanıp geri mi dönecekler? Hayır. Aynı Bond gibi devam ediyorlar. Bond da hiç uslanmaz. Aslında benziyor. Dünyayı mahvedecek bir güç var. Ona karşı koyan bu adamlar. Ve kimse bu durumu tam olarak farkında değil. Onları anlamıyorlar. Ve bizim adamlar gidip en kötü güçlerle mücadele ederken bir ara onların eline düşerler, hapse atılırlar. Ama oradan kendi çabalarıyla veya Rabbin yardımıyla kurtulurlar. Bond da böyle yapıyor. Demek ki James Bond kadar tehlikeli bir iş yapıyorlardı. Ve ne yaptılar? 10. ayet. Kardeşler hemen o gece Paulus'la Silas'ı Veria kentine gönderdiler. Onlar oraya varınca Yahudilerin havrasına gittiler. Veria'daki Yahudiler Selanik'tekilerden daha açık fikirliydi. Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün kutsal yazıları inceliyor, öğretilerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı. Böylelikle içlerinden birçokları ve çok sayıda saygın Grek kadın ve erkek iman etti. Evet, Greklerin daha kolay iman ettiğini görüyoruz o söylediğimiz şeyler yüzünden. Ancak Yahudiler de iman ediyordu. Hatta bugün hala Yahudiliğini kaybetmeyip İsa Mesih'e iman etmiş bir topluluk var. Ve 13. ayet, Selanik'teki Yahudiler Pavlus'un Veria'da da Tanrı'nın sözünü duyurduğunu öğrenince oraya gittiler. Halka kışkırtıp ayağa kaldırdılar gene. Gene tehlike, gene kışkırtma, gene linç tehlikesi, gene hapis. Bir yandan Roma devleti, bir yandan Yahudiler. Ve bizimkiler evet gerçekten tehlikeden tehlikeye sürükleniyor. Asla pes etmiyorlar. Bazen korkuyorlar evet, bazen kaçıyorlar ama vazgeçmiyorlar asla. İşte bu çok güzel. Peki bu güç nereden geliyordu? Yani bu iman bu nasıl bir şey? Hani bazıları der ki, öyle görüşler var biliyorsunuz. İsa Mesih hiç yaşamadı. Bu bir efsane. Peki hiç yaşamadı. Bu adamlar da gerçekten İsa Mesih'i hiç görmediler. Peki bu iman, bu inat, bu inanç nereden geliyor? İnsan hiç görmediği, hiç anlamadığı, uydurduğu bir şey için bunca tehlikeyi niye göze alır? Ki bu daha bir şey değil. Elçilerimizin başlarına daha sonra çok daha feci şeyler geliyor. Ama pes etmiyorlar. Hiçbir zaman vazgeçmiyorlar. Neden? Çünkü içlerinde bir iman var ve Tanrı'yı tanıdılar. Ve Tanrı'yla bir ilişki içine girdiler. İşte bu da bir ilişki. Tanrı'yla ilişki. Tanrı'yla ilişki nasıl olmalı? Eksiksiz iman ve güven. Her şartta Tanrı'ya güven. Ve onların yaptığı da buydu. Kutsal Ruh sayesinde Tanrı'yla dolaysız bir ilişki kurmuşlardı. Doğrudan direkt Tanrı'yla ilişki içindeydiler. ve Tanrı'nın varlığını biliyorlardı ve inanıyorlardı ve onun tarafından yönetildiklerini görüyorlardı. Bu çok güzel. Gerçek iman, gerçek kalp temizliği, gerçek bu. Gerçek onların içindeydi. Gerçeği gerçekten hissediyorlardı. Tanrı'nın gerçeğine şahit olmuşlardı kutsal ruh olarak içlerinden. Ve kutsal ruhun onları yönetmesine izin verdiler. İnsani kaygılar, korkular bir yanda ama kutsal ruhun gerçeği bir yanda. Ve kendinizi gerçeğe bıraktığınız zaman dünyasal korkular, endişeler o kadar da önemli olmayacaktır. Çünkü gerçek iman seni Tanrı'yla bir araya getirir. İşte bu kardeşlerimiz öyleydi. Ve gerçek imanda da hiç kimseye, hiçbir şeye muhtaç değilsinizdir. Bir aracıya gerek yoktur. Kutsal kişiler, ruhban sınıfı, sizden daha iyi anladığını iddia eden, sizden daha Tanrı'ya yakın olduğunu iddia eden, seninle Tanrı'nın arasında duran hiç kimse yoktur. Tanrı gerçek imanlıyla her zaman birliktedir. Ve gerçek imana sahip olanlar Tanrı'nın sözünü içlerinde duyarlar. İşte bizimkiler de böyle. Gerçek imanı sahipler ve gidiyorlar. Şimdi nereye doğru? Atina'ya doğru gidiyorlar. Greklerin kalbine doğru. Ve Pavlus önden gidiyor. Orada buluşacak diğer kardeşlerle. Ve Pavlus Atina'ya girdiğinde şaşırdı. Çünkü geldiği yere göre çok daha büyük bir kent. Görkemli yapılar var. Heykeller var. Tapınaklar var. Bugün bildiğimiz, gördüğümüz o eski antik Yunan uygarlığını gördü ve karşılaştı. Büyük bir şehir. Pazar yerleri var. Felsefe tartışan insanlar, soylular, zenginler. Pavlus şaşırdı. Belki turist olsaydı bu gördükleri hoşuna gidecekti ama Pavlus turist değildi. O yüzden rahatsız oldu. Çünkü bütün bu görkem, bütün bu zenginlik hepsi putperestlik uğruna yapılmıştı. Bütün tapınaklar, heykeller hepsi putperestlik adına inşa edilmişti. Ve 22. ayet, Pavlus Ares Tepesi kurulunun önüne çıkıp şunları söyledi. Ey Atinalılar, sizin her bakımdan çok dindar olduğunuzu görüyorum. Doğru görüyordu çünkü her yerde tapınak var ve her yerde tanrıların, tanrıçaların heykelleri var. Onlardan da çok var biliyorsunuz. 12 tane ana tanrı ve tanrıça ve onların da şeyleri var, aileleri var. Eşi dostu var, akrabaları var. Onlar da ikinci dereceden önemli varlıklar. Bunlar bitecek gibi değil, evet. 23. ayet, ben çevrede dolaşırken, tapındığınız yerleri incelerken, üzerinde bilinmeyen tanrıya diye yazılmış bir sunağa bile rastladım. Sizin bilmeden tapındığınız bu tanrıyı ben size tanıtayım. Şimdi, evet, Greklerin pek çok tanrısı var. Zeus'lar, Hera'lar, efendim Afrodit'ler vesaire. Ama bunlar şeye açık insanlar. Putperest oldukları için pek çok tanrının varlığına inanıyorlar. Bilmediğimiz bir tanrı da olabilir diye düşünmüşler. Halen saymadığımız, burada bulunmayan. Onu da kırmayalım, üzmeyelim. O da bilinmeyen tanrı olsun, bu da ona olsun. Bu sunak da onun için yapılmış. Fark etmez, bir fazla bir eksik. Önemli değil. Onları tanrıları da şey demiyor yani, tamam bana taptın güzel ama onu da tanıyorsan sorun değil. Evet, sen beni unutma. Onları da evet bakabilirsin. Şimdi Pavlus devam ediyor 24. ayet. Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan yer ve göğün Rabbi olan Tanrı elle yapılmış tapınaklarda oturmaz. Şimdi Bizim kedilerimiz her zaman oluyor biliyorsunuz. Kedi için ben Ikea'dan bir sepet aldım. İçinde otursun istedim. Ama kedi bir orada oturmadı. Her yerde oturuyor. Canı nerede isterse orada oturuyor. Karşı çıkarsam da işte biraz tartışıyoruz. Genelde ben zararlı çıkıyorum. Ama onun dediği oluyor sonuçta. Çünkü bir kediyi bile eğer istemiyorsa istemediği yerde tutamazsınız. Ama bir tanrıya şöyle bir şey yaptım. İşte gel bu sana layık. Artık burada oturabilirsin. Bu senin yerin diyebilir miyiz? Eski Grekler buna inanıyordu. Çok güzel oldu. Tam Tanrı'ya göre. Tamam Tanrı artık burası sana ait diyebilirlerdi. Ama şöyle bir sorun var. İnsan mükemmeli nasıl yaratabilir? Kendisini yaratan varlığa nasıl mekan yaratabilir? Burası biraz sorunlu. Evet, Tanrı bizleri yarattı ama biz de onu yaratmaya çalışıyoruz bir anlamda. Onun yaşayacağı bir yer yapmaya çalışıyoruz. Eski Yunanlılar böyleydi en azından. Bu bina Tanrı'ya göre oldu deyip onu Tanrı'ya adıyorlardı ve o Tanrı'nın evi olabilirdi orası. Ama biz öyle söyleyemeyiz. Bu kilise Tanrı'nın evidir, çok güzel badana ettik, artık Tanrı burada rahat edebilir diyemeyiz. Tanrı binalarda yaşamaz ama kardeşler emin olun sizin kalplerinizde yaşar. Çünkü Tanrı yalnızca insandadır. Taşta, toprakta, tuğlada, betonarmede Tanrı olmaz. O yüzden de kilise binaları kutsal değildir. Yalnızca araçtır toplanmamız için. Burada toplanırız, başka yerde toplanırız. Hiç sorun değil. Kutsal olan yalnızca insandır. Çünkü Tanrı insanı kendi evlatlarını kutsamıştır. Tapınak sensin. O yüzden Tanrı binaya değil sana gelecektir kardeşim. Çünkü seni kendi benzeyişinde yarattı. Seni kendisi gibi yaptı. Ve Tanrı niye bunu yaptı? Çünkü Tanrı da bir ilişki istiyordu. Biz diyoruz ya ilişki, insanlar, ilişkiler. Tanrı da ilişki istiyordu. Bunun için insanı yarattı. Kendi evlatları olarak. Belki yalnızlıktan sıkılmıştı. Belki nedir bilmiyoruz ama hiçbir şeyimize Tanrı muhtaç değil. Ona ev yapamayız, ona yemek yapamayız, ona dua ederek bir şey katamayız, ona kurban keserek karnını doyuramayız, ona hiçbir şey veremeyiz. Ona yalnızca ilişkimizi verebiliriz, sevgimizi verebiliriz çünkü o bizi seviyor. Tanrı bizleri gerçekten çok seviyor ve sevdiği için de bizleri de yanında görmek istiyor manen. Dünyanın neresinde olursak olalım, eğer Tanrı'yı seviyorsak, eğer Tanrı'yı anıyorsak, aklımıza geldiği her zaman sevgili babamız diye ona danışıyorsak, ona sesleniyorsak, Tanrı bundan hoşnut olur. Onun tek istediği bu. Çünkü Tanrımız sevgi Tanrısıdır. Doğrudan ve aracısız olarak bizleri sever ve bizler de onu sevmeliyiz. Bunun için papalara, patriklere, şeyhlere, şıhlara, hocalara hiç ihtiyacımız yok. Tanrı bizleri doğrudan sever ve duyar. Her anne, her baba nasıl ki evladını, sesini duyar ve tanır kalabalığın içinden. Tanrı da öyle tanır bizleri ve sever. Evet, işte bizim Pavlus da Atinalılara konuşmasına devam ediyor. 25. ayette. Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre bir şeye gereksinmesi varmış gibi ona insan eliyle hizmet edilemez. Tanrı bütün ulusları tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi. Şimdi bu Atinalılar felsefeyi çok severler ve konuşmayı çok severlermiş. Belki bugün hala öyledir. Konuşmayı çok sevdikleri için onlarla da böyle felsefi konuşmak gerekiyor ve Pavlus onların anlayacağı dilden konuşmaya başladı şimdi. Mantık yürütüyor. Eğer böyleyse böyledir. Yani buna çıkarım deniyor Türkçe'de. Akıl yürütme. Aha. Evet, böyle yapıyor ve Atinalıların gerçeğe ulaşması için onlara bir yol gösteriyor. Evet, Tanrı yüceyse eğer sen o yücelikte bir şey yapamazsın. Çünkü sen ondan aşağıdasın. O zaman Tanrı'ya layık olan bir şeyi yapamazsın. Ve seni yaratan, sana yaşam, soluk veren şey onun bir şeye gereksinimi olmaz. Çünkü seni o yarattı. Sen ona bir şey veremezsin. ve çeşitliliği anlatıyor. Çünkü Atinalıların bir de şöyle bir problemi vardı. Bunu hala görebilirsiniz. Yaptıkları bütün heykeller birbirine benzer. Çünkü onlar güzelliği idealize etmişler. Güzel erkek yüzü böyledir, güzel kadın yüzü böyledir. O zaman o heykellere bakın, hepsinin yüzü ve ifadesi aynıdır. Bir tek giysilerinden ayırt edersiniz. Ha, bu Afrodit, elbisesi yok. Çünkü öbürü elbisesi var. Avcıysa işte Artemis avcı olur. Miğferi vardır, o Athena'dır. Savaşçıdır, mızraklı. Böyle. Yani insanları bile, güzelliği bile tek bir forma dökmüşler. İşte güzel bu. Halbuki Tanrı böyle istemiyor. Çeşit çeşit olalım istiyor. Ve sen Yunanlı olduğun için değerliysen ben de değerliyim. O da değerli. Amerikalı, İngiliz, Türk, Japon, Koreli, Hintli fark etmez. Hepimiz Tanrı'nın ailesiyiz. Tanrı bizi böyle yarattı. Değişik değişik yarattı. Ki birbirimizi tanıyalım, sevelim ve ona layık aile olalım diye. Her yerde insanlar farklı olacaktır. Bu çok normal. Çünkü Tanrımız böyle istedi. Herkesi tek bir şekilde sokamayız. Güzellik şudur, herkes böyle olsun. Herkes sıfır beden giymek zorunda, herkes şöyle giyinmek zorunda. Bunlar insanı Tanrı'dan koparacak saçma şeyler. Bedeni yücelten ama bedenin içindeki insanı, asıl insanı gözden kaybeden şeyler. Grekler de böyle bedene taparlardı. Ama gerçeği gözden kaybettiler. Biz öyle olmayalım. Bunlar çok önemli şeyler değil gerçekten. Çeşitlilik güzeldir. Değişik olmakta hiçbir sorun yok. Tanrı aynı olun demiyor. Mesela burada şimdi gayet güzel samimi bir ortam var. Yani Almanya'da denk gelmişti. Bir kiliseye gittim ayin sırasında. Çıt çıkmıyor. İnanılmaz sessiz bir ortam. Ve kilisede katedral zaten. Ses çok orada güçleniyor. Nefes almaya bile korkuyorum. Papaz bakabilir. Kim nefes alıyor yüksek sesle? O anda bir bomba patladı sanki. Herkes irkildi. Çünkü birisi ilahi kitabını yere düşürmüş. İnanılmaz bir skandaldı yani. Ayin yarıda kesildi. O şahıs çok utanarak aldı kitabını. İyi ki ben bunu yapmadım diye Tanrı'ya şükrettim. Yoksa ben çok korkacaktım. Çünkü bir de yabancıyız belli ki. Ama oraya saygı göstermem lazım. Onların adetleri öyleydi. Biz burada daha neşeliyiz, serbestiz, açığız. Belki Hindistan'da daha farklı, Kore'de farklı, Afrika'da farklı. Ama Tanrı böyle istiyor. Tanrı bana illa şöyle tapınacaksınız demiyor. Bana kalpten gelin diyor. Nerede olursanız olun, kim olursanız olun. Ve evet, böyle tek biçimli, tek şekilde olmayın. Değişik değişik olun. Hepiniz bu şekilde gelin. Tıpkı bir bahçe gibi. Bahçede çeşitli bitkiler vardır. Ve hepsi birlikte güzeldir. Birbirlerinin güzelliğini ortaya çıkarırlar aslında. Çiçekler birbirlerinin güzelliğini ortaya koyar. Çiçek sadece çiçek olduğu için değil, yanında yaprağı olduğu için de güzeldir. Sapı ve kökü olduğu için de güzeldir. Onun için hepimiz lazımız Tanrı'ya. Her kim olursak olalım, hepimiz Tanrı için gerekliyiz. Ve şimdi Pavlus da bu anlamda konuştu, böyle şeyleri anlattı. Peki ne anladılar? Şimdi bu Grekler biraz daha farklı Atina'dakiler. Bunlar gerçekten en üst sınıf insanlar, belli ki konuştukları. Ve onlar da Barcelona halkı gibi düşünüyorlar. Evet, en güzel tapınağı biz yaptık, en büyük tapınağı biz yaptık. Hakikaten öyle, bugün hala duruyor Partenon. Bir kısmı yıkılmış da olsa. Evet, bu yüzden Pavlus'u ne anladılar bilmiyoruz. Pavlus gene de akıl yürüterek onlarla, onların tekniğiyle konuşmaya devam etti. 26. ayet. Ulusların sürelerini ve yerleşecekleri bölgeleri, sınırlarını önceden saptadı. Rab'den bahsediyor. Bunu kendisini arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildir. Nitekim onda yaşıyor ve hareket ediyoruz, onda varız. Bazı ozanlarınızın belirttiği gibi biz de onun soyundanız. Evet, burada Homeros'a gönderme yapıyor. O Homer Yunan şairi. Ve Yunanlıları tanrıların soyundan gösteren onun mitleri vardı, mitolojisi vardı. Yunanlar bu şekilde kendilerini yüce görürlerdi. Ama Yahudiler de öyle görüyorlar. Aslında herkes bir şekilde kendi ırkını yüceltir. Ama diyor ki çeşitli de olsak hepimiz onun soyundanız. Yalnız siz değil, ben de, o da, öbürü de. Hepimiz Tanrı'nın evlatlarıyız. Ve 29. ayet. Tanrı'nın soyundan olduğumuza göre tanrısal özün insan düşüncesi ve becerisiyle biçimlendirilmiş altın, gümüş ya da taştan bir nesneye benzediğini düşünmemeliyiz. Evet, insan eliyle üretilmiş bir şeyin Tanrı'ya benzemesi mümkün değil. İnsan Tanrı'yı değil, Tanrı insanı yarattı çünkü. Ve insanın yaptığı bir şeyi Tanrı'nın biçimine sokması mümkün değil. Ama Tanrı kendisini insan biçimine soktu. Aramıza geldi, beden alarak aramızda yaşadı. Ve insanın günahları için can verdi ve üçüncü günde ölümden dirildi ve insanlara kurtuluş yolunu açtı. Bu bizim inancımızın özü. Ve bunu söylediği zaman Paulus 32. ayet, ölülerin dirilmesiyle ilgili sözleri duyunca kimi alay etti, kimi de seni bu konuda bir daha dinlemek isteriz dedi. Eğer bunlar İngiliz olsaydı bu belki de şey anlamına gelirdi, değil mi? Saçmaladın olabilir miydi? Böyle bir şey var galiba. Evet, ulusların her şeyi farklı. 33. ayet. Bunun üzerine Paulus aralarından çıkıp gitti. Şimdi burada Paulus gene bize bir örnek gösterdi. Diğer insanlarla, henüz iman etmemiş olanlarla ilişkilerimiz için. Eğer onlara anlattık, anlamadılar, kabul etmiyorlar ya da alay ediyorlar. Tartışmak, kavga etmek, onları lanetlemek, onlarla ters düşmek değil. Eğer sizi kabul etmiyorlarsa oradan gidin. Paulus'un yaptığı gibi. İstenmediğiniz yerde durmayın. Kavga etmek, savaş yapmak, karşılıklı bağırıp çağırmak, ille de Tanrı beni gönderdi diye diretmek değil. Bu yanlış. Eğer siz dinlemeye hazır değillerse bırakın onları. Oradan ayrılın. Bu da bize bir derstir son olarak. Henüz iman etmemişler diyelim. Onlara kızmayacağız, sertlikle değil, yumuşaklıkla yaklaşacağız. Çünkü Tanrımız da bizlere öyle yaklaştı. Ve Paulus oradan uzaklaştı. Peki bu bölüm böyle mi bitsin? Hayır. 34. ayet. Birkaç kişi ona katılıp inandı. Bunların arasında kurul üyesi Dionysios, Damaris adlı bir kadın ve birkaç kişi daha vardı. Gene de iman edenler olmuş. Demek ki kurtulacak kişiler varmış aralarında ve Rab onlara ulaştı. Onlar Rabbi buldu. Yeni kilisemiz kutlu olsun. Ve Rab bizleri sakin suların kıyısına götüreceği güne kadar bizlerden hiç ayrılmasın. Biz de onlardan ayrılmayalım. Rab'den ayrılmayalım. Rab'de kalalım.